Ayrım 3.
O vakitler Afrika çöllerinden Hazar Denizi'ne ve Hint Okyanusu'ndan Atlantik kıyılarına kadar bütün ülkeler Osmanlı padişahının emrindeydi. Venedik'le Alman imparatorları Baba Ali'nin haraç defterine kayıtlıydılar. Akdeniz kıyılarının 1/4'ü ona boyun eğmiştir. Nil, Fırat ve hemen hemen Tuna Türk nehirleri, Ege ve Karadeniz Türk iç denizleri olmuştu. Bunun üzerinden 200 yıl geçmemiştir ki aynı ulu imparatorluk gözlerimizin önünde bir dağılma ve çözülme tablosu olarak durmaktadır ve bu hal onun yakında sona ereceğini anlatıyor gibi. Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır. Eflak ve Sırbistan, Baba Ali'nin egemenliğini ancak görünüşte tanımaktadır. Türkler bu yerlerden sürüldüklerini görmektedirler. Mısır bir bağımlı eyaletten fazla bir düşman hükümettir. Zengin Suriye ve Kilikya, alınışı 55 hücum ve 70 bin insan hayatına mal olan Girit, kılıç bile çekilmeden elden çıkmış ve bir asi paşanın malı olmuştur. Dipnot: Mısırlı Mehmet Ali'nin oğlu İbrahim Paşa Kütahya'ya kadar gelmişti. Trablus'ta egemenlik henüz şöyle böyle kurulmuşken yeniden gene elden çıkmak üzere. Akdeniz kıyılarındaki öteki Müslüman ülkelerinin artık Baba Ali ile hemen hemen hiç bağlantısı yok. Eğer Fransa bu ülkelerden en güzelini kendisi için alakoymakta kararsızsa bu, İstanbul'daki Vezirler Divanı'ndan fazla St. James'teki İngiliz kabinesinden çekinmekte oluşundandır. Arabistan'da hatta mübarek şehirlerde, Medine ve Mekke'de çok eskiden beri padişahın gerçek hiçbir hükmü yok. Hükümete bağlı yerlerde de padişahların hükümranlık hakkı çoğu zaman sınırlı. Fırat ve Dicle kıyılarındaki milletler pek az bağlılık göstermekte, Karadeniz ve Bosna'daki eşraf padişahın iradesinden fazla kendi çıkarlarına düşkün. İstanbul'dan uzaktaki şehirlerin oligarşik bir idare şekilleri var. Öyle ki hemen hemen bağımsız gibi bir şey. Böylece Osmanlı saltanatı gerçekte bir krallıklar, prenslikler ve cumhuriyetlikler yığını haline gelmiştir. Bunları uzun bir alışkanlıkla Kur'an birliğinden başka tutan bir şey yoktur. Çok eskiden beri Avrupa politikası Baba Ali'yi menfaatlerine aykırı harplere sürüklemiş veya geniş topraklara mal olan barışlara zorlamıştır. Fakat devletin kendi toprağında Batı'nın bütün ordu ve donanmasından daha korkunç görünen bir düşman vardı. 3. Selim Yeniçerilerle savaşının taht ve hayatına mal olduğu tek hükümdar değildi. Buna rağmen onun yerine geçen Mahmut II, bu askere güvenmektense bir reformun tehlikesini göze almayı yeğe gördü. Dereler gibi kan akıtarak maksadına ermiştir. Padişah Türk ordusunu yok ettiği için kendini bahtiyar sanırken, Yunan yarımadasındaki ayaklanmayı bastırmak için Mısır valisi Mehmet Ali'yi yardımcı çağırmak zorunda kalmıştır. O zaman 3 Hristiyan devlet, Fransa, İngiltere ve Rusya aralarındaki geçimsizliği unutarak ilk ikisi padişahın donanmasını vurup bitirdiler, Rusya'ya da Türkiye'nin kalbinin yolunu açtılar. Memleket aldığı bunca yarayı iyileştirmeden Mısır paşası Suriye'den ilerleyerek Sultan Osman'ın son torunu devletinin batması tehlikesi altında kaldı. Yeni kurulmuş ordu isyancılara karşı koyduysa da haremden yetişme generaller bu orduyu harcamışlardı. Sultan Mahmut Rusya'yı yardıma çağırdı. Tabii düşmanı ona gemileri, parası ve askeriyle yardıma geldi. O vakit dünya 151 bin Rus askerinin padişah ve sarayını savunmak için Boğaziçi Asya yakasındaki tepelerde ordugah kurması gibi garip bir olay karşısında kaldı. Türkler arasında büyük bir hoşnutsuzluk baş göstermişti. Yenilikler birçok menfaatleri zedelemişti. Ulema nüfuzlarını kaybetme kaygısı içindeydiler. Ölümden arta kalan binlerce yeniçeri ile boğulan, denize atılan veya topla vurulan binlercesinin dostları, yakınları her yere sokulmuşlardı. Ermeniler yakında uğradıkları zulümleri unutmamışlar, Rumlarsa başta Türkleri, düşman ve Rusları ise kendi dindaşları saymaktaydılar. Türkiye bir ordu çıkaracak halde değildi. Yabancı ordular imparatorluğu batış uçurumuna kadar sürüklemişler, gene yabancı ordular onu kurtarmışlardı. Türkler kendilerinin de bir orduları olmasını istiyorlardı. Büyük çabayla 70 bin kişilik bir ordu kurabildiler. Bu kuvvetin Osmanlı İmparatorluğu ülkelerini koruması için ne kadar yetersiz olduğu haritaya bir bakışla hemen anlaşılabilir. Birçok yerlere dağılan böyle bir kuvveti tehlikeye uğrayan bir noktaya toplamaya sadece mesafeler engel olur. Bağdat'taki asker Arnavutluk'taki İşkodra'dan 350 mil uzaktadır. Şimdilik Türk ordusu eski ve tamamıyla sarsılmış bir temel üzerinde yeni bir yapıdır. Osmanlı hükümeti bugün güvenliğini ordusundan fazla yapacağı anlaşmalarla sağlayabilir. Osmanlı Devleti'nin her şeyden önce düzenli bir idareye ihtiyacı var. Şimdiki idareyle hatta bu 70 bin kişilik zayıf orduyu bile devamlı olarak zor besleyebilir. Memleket fakir. Devlet gelirleri azalmıştır. İhtiyaçları karşılamak için hükümetin yapabileceği son şeyler, servetlere ve miraslara el koymak, devlet hizmetlerini satmak, hediyeler koparmak, paranın ayarını bozmaktır. Para ayarının bozulması son haddine gitmiştir. Bu bela Türkiye'de her memleketten fazla ağırdır. Çünkü burada toprağa pek az sermaye yatırılmaktadır. Servet denen şey çok defa paradan ibarettir. Türkiye'de para malın kendisidir. Çok yüksek olan %20 resmi faiz sermayelerin işletilmesi için bir belge olmaktan çok uzaktır. Bu sadece parayı elden çıkarmanın bağlı olduğu tehlikeyi gösterir. Burada bütün zenginliklerin esas şartı onları kurtarabilmektir. Hristiyan ve Yahudi bir fabrika, bir değirmen veya bir çiftlik kurmaktansa 100 bin liraya bir mücevher satın almayı daha iyi bulur. Eğer bir hükümetin ilk şartlarından biri güven duygusu uyandırmaksa, Türk idaresi bu görevi asla yerine getirmemiştir. Hristiyan ve Yahudilere yapılan haksızlıklar, herhangi birinin sermayesini ancak zamanla kar getirecek işlere yatırmasına el vermez. Ticaret bir mamul eşya ve ham madde değişiminden ibaret. Türk, ham maddesi kendi toprağında yetişen bir okka dokunmuş kumaşa 10 okka ham ipliğini verir. Tarım durumu bundan da kötü. Eskiden mahsullerinin yarısını İstanbul'a getirmek zorunda bulunan buğdan, eflak ve mısırın bu büyük zahire ambarlarının kapanmış olmasından hayat pahalılığı durmadan artmıştır. Hükümet kendi kendine tespit ettiği fiyatlarla satın aldığından memlekette kimse tarımla uğraşmak istemez. Zorla satın almalar bu Türkiye'de yangın ve vebanın ikisi bir arada olmasından daha büyük bela. Bu yalnız refahı yok etmekle kalmaz, refahın kaynaklarını da kurutur. Böylelikle hükümet 800 bin nüfuslu bir şehrin kapılarından bir saat ötede uçsuz bucaksız verimli topraklar ekilmeksizin dururken buğdayı Odessa'dan satın almak zorunda kalır. Bir zamanlar o kadar kuvvetli devlet yapısının dış uzuvları kurumuş, bütün hayat kalbine çekilmiştir. Baş şehrin sokaklarındaki bir ayaklanma Osmanlı hükümdarlığının ölüm olayı olabilir. Bu devlet düşme sırasında durabilir ve kendini organik bakımdan yenileyebilir mi, yahut yok olmak kaderinde midir, bunu gelecek gösterecektir. Bu tablo karşısında Osmanlı Devleti'nin 19. asırdan nasıl sağ çıkabildiğine insanın inanmayacağı gelir. Gerçi Abdülmecit devrinde biri 1839'da, biri 1856'da reform fermanları Hristiyanlara hukuk eşitliği vererek, bilhassa Rusya'nın elinden savaş ve imparatorluğu parçalama bahanesini almak, Avrupa sistemi okullar açarak, sivil idare kurarak, hükümete batıkari bir kuruluş vererek yeni düzen yolunda ilerlemek istemiştir. Fakat asıl davanın devletin teokratik karakterine son vermek, din ve dünya işlerini ayırmak, ticaret ve endüstri yoluna dökülmek olduğu bir türlü anlaşılamamış, kilise ve okul el birliğiyle gelişen ve ilerleyen eski reaya, memleket ekonomisine hakim olmuşlar. Türkler kendi ülkelerinde bu eski reaya'nın ve imtiyazlı yabancıların tepeden baktıkları sömürge yerlileri haline düşmüşlerdir. Reform hareketlerine rağmen sivil okulları, hatta üniversite şeriatçıların kontrolü altındaydı. Batının pençesinden kurtulmak için girişilen reformları medrese ve cami asla benimsememiş, halk yığınları da onların manevi hakimiyeti altında olduğu için Batı medeniyetçiliği pek küçük bir azınlığın malı olmuştur. Daha 20. yüzyıl başlarında bile ancak İstanbul, Selanik ve Beyrut gibi Frenkli ve Hristiyanlı şehirlerde kravatlı ve Avrupa giyimli Türklere rastlanırdı. Taşralarda sivil ve asker idare adamlarıyla halk arasındaki fark, sömürgelerdeki koloni adamlarıyla yerliler arasındaki farkı andırırdı. Orduda okuma yazma bilmeyen küçük, orta ve yüksek rütbeli subaylar çoktu. 19. asrın sonlarına doğru can çekişen hasta adamın en zayıf yeri Makedonya'dır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Selanik'e inmek, Yunanistan kuzeye, Sırbistan güneye doğru genişlemek, Bulgaristan büyümek ister. Sırp, Bulgar ve Rum çeteleri Makedonya dağlarındadır. Çarşılar onlarındır, refah onlarındır. Türklerin bir kuru efendiliği vardır. Azınlıktaki aydınları yurtlarında acaba kaç yıl daha kalabilecekleri kaygısında. Osmanlı Avrupası gençliği hep bir tehlike ürpertisi içinde. Bu ortam Müslüman ve Türk çocuğunun vatan ve millet duygularını pek erken uyandırır. Çocuk peri ve dev masallarından fazla savaş, göç, zafer ve bozgun hikayeleri dinler. Osmanlı tarihinde serhat denen şey, ileri yürüyüşlerin daima başka yurtlara doğru uzaklaşan müjdecisi iken, artık geri dönüşlerin gitgide bir kara haberci kıldığı serhat, sanki bütün Avrupa Türkiye'sinin topraklarına yayılmıştır. Eski hasretler, destan ve türküleriyle, yeni korku, şüphe ve rivayetleriyle, serhat, bütün Makedonya'nın şehirleri ve köyleri içindedir. Medrese yobazlarının manevi baskısı altındaki halk yığınları ise, kurtuluşu ta 7. asırdaki şeriat şartlarına kavuşmakta arar ve başımıza ne geldiyse, Kur'an yolundan ayrılmış olmamızdan ileri geldiğini inanarak söyler. Ayaklanıp Nizam-ı Cedid'den beri batılılaşma yolunda neler yapılmışsa hepsini yıkmak için fırsat bekler. Ordu aydınlarında bir uyanış vardır. Onlara göre de baş çare saray istibdadını yıkıp memleketi meşrutiyet rejimine kavuşturmaktır. İşte Manastır Lisesi'ni bitiren Mustafa Kemal bu ortam içinde yetişti ve ciğerleri bu ortamın zehirli havasıyla dolu İstanbul'a gitti. Pangaltı. Manastır İdadisi'ni bitiren Mustafa Kemal 13 Mart 1889'da Pangaltı'da harp okuluna girdi. 2 ay içinde üstünlüğünü tanıtarak sınıfın çavuşu olmuştur. Kendisi der ki, İdadi'deyken inatla çalışıyorduk. Sınıfta 1., 2. olmak için hepimiz gayret içindeydik. Harp okulunda matematik merakım devam etti. Fakat 1. sınıfta saf gençlik hayallerine kapıldım. Dersleri gevşeye aldım. Yılın nasıl geçtiğinin farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara sarıldım. 2. sınıfa geçtikten sonra derslerine daha fazla sarılmıştır. Şiiri bırakmışsa da iyi konuşmak başlıca hevesleri arasındaydı. Tatil saatlerinde hatiplik idmanları yapardık. Ellerimizde saat, bu kadar zaman sen, bu kadar ben diye yarışma ve tartışmalar tertiplerdik. 3. sınıfta, hele kurmay sınıflarında memleket kaygısına düştü. Batıyorduk, kurtulmanın yolunu aramalıydı. Buna ordu ön ayak olacaktı. Subaylar aralarında teşkilatlanmaktaydılar. Bir gün gençlik üzüntülerini şöyle anlatmıştı. Harp Akademisi'nde bir subay, henüz 20 yaşında. kendisi ne olduğunu pek de anlayamadığı bir takım düşünce ve duygulara kaptırmıştır. Küskündür, isyanlıdır. Neye ve kime karşı, niçin? Sorsanız pek de cevap veremez. Bir gün arkadaşlarından biri, ''Sen kalk borusunda hiç uyanmıyorsun. Nöbetçi subay kar yolanı sarsmadıkça kalkmıyorsun. Nen var senin?'' diye sordu. ''Yatağa girdikten sonra uykuya dalamıyorum. Gözlerim sabahlara kadar açık. Tam uyuyacağım zamanda kalk borusu çalmak üzere.'' Bir gün asker hocalardan biri sınıfta öğrencilere bir mesele verdi. ''Savaş nedir artık biliyorsunuz.'' dedi. ''Fakat bir de gerilla vardır. Bu kolay bir şey de değildir. Gerillayı yapmak da bastırmak da güçtür.'' Sonra bir misal üzerine öğrencileri imtihana çekti. ''Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet merkezi İstanbul. Farz ediniz ki şu veya bu sebepten Boğaziçi'nin doğu kıyısıyla İzmit Körfezi arasında halk devlete isyan etmiştir. Şimdi soruyorum, halk böyle bir isyanı ne için yapabilir? Devlet bu isyanı ordusuyla nasıl bastırabilir?'' Bu suallere en iyi cevabı o uyumayan dalgın çocuk Mustafa Kemal verdi. Çünkü aklı fikri çok zamandan beri böyle hayallere hesaplıydı. Daha harp okulunun son sınıfında yakın arkadaşlarıyla el yazısı bir dergi çıkarmışlardı. Lider o ve sorumluluğun en ağır yükü de onun omuzlarındaydı. Kurmay sınıflarında derginin yayınlanmasına devam ettiler. Akademi birinci sınıfının yanında okullarından teğmen çıkan veterinerlerin yüzbaşı olarak orduya katılabilmek için eğitimlerini tamamladıkları bir ders odası vardı. Orayı seçtiler. Veteriner teğmenlerin sayıları azdı. Aralarında uyanık gençler de vardı. Dergi bu odada hazırlanır, sonra gizlice elden ele geçerdi. Sarayın korkunç hafiyelerinden biri nasılsa haber alıp jurnal eder. Okul nazırı çağrılıp bir güzel azar yerse de okulda böyle şeyler olmadığını söylemekten vazgeçmez. Bir gün kendisi ders odasını bastı, hepsini suçüstü yakaladı. Değerli bir asker değildi ama vicdanlı ve namuslu bir kimseydi. Eğer isteseydi hepsinin asker mesleğinin son bulacağına şüphe yoktu. Dergiyi görmemezlikten geldi. ''Ne diye başka şeylerle uğraşıp derslerinize çalışmıyorsunuz?'' demekle yetindi. Fethi, sonradan soyadı Okyar, Mustafa Kemal'in sonuna kadar arkadaşlarından ve bir aralık başbakanı, ateş püskürecek ve bir eliyle Sultanahmet'in oturduğu Yıldız Sarayı'nı göstererek, ''Hep o adamın başı altından çıkıyor bunlar. Sarayı başına yıkılmadıkça rahat yok. Elime fırsat geçerse altına bomba koyardım.'' diyordu. Tuhaf bir rastlamadır ki 27 Nisan 1909'da Sultanahmet tahttan indirildiği vakit onu Selanik'e götüren muhafız bu Fethi olacaktı. Sınıf arkadaşı ve eski Genelkurmay Başkanı Asım Gündüz bana, ''Mustafa Kemal okuldayken Fransızcasını ilerletmek için bir yabancı hanımdan ders alırdı. Sonra Paris'teki hürriyetçilerin gazeteleriyle Fransızca gazeteler getirir, kapalı gizli odada bizlere anlatırdı. Namık Kemal'in Vaveylası ile Hürriyet kasidesini ben ondan dinlemiştim.'' Genç Mustafa Kemal arkadaşlarıyla Beyoğlu eğlence yerlerine giderdi. İyi giyinmeyi ve yaşamayı severdi. İstanbul'a gelinceye kadar bir adam başka içki kullanmamıştı. Bir gün arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'la beraber Büyükada'ya gitmişler. Ne lokantada yiyip içecek ne de otelde geceleyebilecek paraları yok. Ali Fuat bir şişe rakı, bir şişe bira, ekmek ve yemiş alıp Çamlık'a yürümüşler. Mustafa Kemal bir şişe birayı bitirince şimdi ne yapacağım demiş. İlk defa rakıyı o akşam denemiş. Başı bir hoş dönmüş. Güneş batmak üzere sigara paketinin altına resimler çizmiş, sonra Fuat demiş, ne iyi içkiymiş bu, insanın şair de olası geliyor. Bu ağır ve sert içki bir daha yakasını bırakmamıştı. Çocukluğunu ve gençliğini yakından bilen Kılıçoğlu Hakkı bana yazdığı mektupta der ki, ailece pek yakındık. Zübeyde Molla'yı ikinci defa kocaya veren benim büyük kaynatam Şeyh Rıfat Efendi'dir. Mustafa Kemal tatillerde Selanik'te Sıla'ya geldiği vakit büyük kaynatamın tekkesine gelir. Ayin günlerinde dervişler halkasına katılarak hu hu diye kanter içinde kalıncaya kadar döner dururmuş. Bunu öğrenmenin büyük faydası vardır. Mustafa Kemal yalnız Rumeli folklor türkülerini mat sesiyle güzel ve tatlı söylemekle kalmaz, klasik Alaturka musiki makamlarını da bilirdi. Kafaca Batı musikisine inanmış, zevkçe Alaturka'ya bağlı kalmıştı. Devrimciliği yıllarında her işte olduğu gibi zevkince değil kafasınca giderek milli eğitimde yalnız Batı musikisi öğretimi yaptırmıştır. Gene bu tatil gidişlerinde Selanik'te vals etmeyi de öğrenmişti. Bir kurmay dans etmesini bilmelidir derdi. Edebiyat ve şiirde ilk örneği Ömer Naci olduğu için dili Namık Kemal okuluydu. Koyu Osmanlıcaydı. Okulda hapse atıldığı vakit söylediği bir gazel vardı ki, Çankaya'nın ilk yıllarında kendi ağzından dinlemiştim. En son mısrasının bir parçası hatırımda kalmıştır. Ecel olsa da halas etse beni.